Ayrım 15, sayfa 187. Kahire olayı, Olen Steinhauer. 6. kısım. Maribet'in Hüseyin Paşa Almeyamari'deki apartmanından 6 caddenin şık bir şekilde buluştuğu bir kavşakta ekonomist ve banker olan Talat Harp'in heykelinin bulunduğu Talat Harp Meydanı'na yürüdü. Gölgelerini yokladı ama göremedi. Kafası bu haldeyken bununla baş edemeyeceğinden endişeleniyordu. Gene de caddeden aşağı Tahrir Meydanı'na doğru yürürken belki de bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu düşündü. Belki de apartmanın dışındaki iki adam binadaki başka birini izliyorlardı. Bu olasılık bir an için rahatlamasını sağladı. Komşularıyla konuşmazdı. Ama ağaçlıklı Zamalek Caddesi'nde yaşayan tek yabancı kendisi değildi. Tahrir'i geçip Garden City'ye vardığında bu fikir baş ağrısını hafifletecek kadar hoşuna gitmişti. Hafta sonu daha temiz olan hava da çok iyi gelmişti. Tevfik Diab Caddesi'ndeki Büyükelçiliğe geldiğinde pasaportunu, diğer görevlerinin yanı sıra büyükelçilikleri de koruyan, merkezi güvenlik güçlerinin bir askeri olan yerel nöbetçilerden birine verdi. Mısırlı pasaporta göz attı, sonra John'un yüzüne baktı. ''Berbat haldesin değil mi?'' ''Pek ikna edici olmasa da göründüğüm kadar kötü değilim.'' diye yanıtladı. Çevredeki birkaç ekstra deniz piyadesi sert ama sakin gözüküyorlardı. Durumunu sormaya gerek duymadılar. Hemen kapının girişinde bir başka nöbetçi durdurarak üzerine arayacağını söyleyince John Glock'unu çıkartarak ona teslim etti. Nöbetçi silahı gördüğüne şaşırmamıştı. Yalnızca silah olarak metal bir dolaptaki kilitli bir çekmeceye kaldırdı. Sonra John anahtarlarını, telefonunu ve şarj cihazını verdi. Metal direktöründen geçip eşyalarını alarak kapıcı Eric'in olduğu ilerideki pencereye doğru yürüdü. Eric 25 yaşlarında Wyoming'li sedef hastalığına yenik düşmüş bir adamdı. Ancak her gün önünden geçen yüzlerce sima ile ilgili inanılmaz bir hafızası vardı. ''Çarşambadan beri sizi görmedim Bay Calhoun.'' Bordro mahkumları da arada bir izin yapabilir. Öyle derler. Seni hafta sonu vardiyasına mı verdiler? Vatan için her şeyi yapmaya hazırım. Asansörle 5. kata çıktı. Burası resmen ulusal ve dış ticaret bölümünün bir parçasıydı. Ama gerçekte CIA'in Mısır'daki ana ofisiydi. Doğrudan üstü olan Stan Bertoldi 5 ana ajandan sorumluyken kendisi hala 2. müdürdü. John 3'ünü daha tanıyordu. Jennifer Carey, Dennis Schwarzkopf ve Terry Alderman. Ama onların altında kaç kişi çalıştığını bilmiyordu. Hiçbir zaman büyükelçiliğe gelmeyen, bunun yerine yabancı iş adamları olarak şehirde yaşayan ajanların yanı sıra maaşa bağlanmış ya da zora koşulmuş, yerli kaynaktan ve Harry Walcott'un muhtemelen 100 kişiyi geçen küçük imparatorluğunu da buna eklemek gerekiyordu. Bugün John daha önce hiç tanıştırılmadı, yarım düzine kadar yüzü görüyordu. Peşinde oldukları her neyse masalarının başına dönüp işlerine devam etmeden önce ortak kullanılan kahve makinesine giderlerken homurtuyla selam verdiler. John Macaristan'daki konsolos yardımcısının ölümünü araştırdıklarını tahmin etti ama sormadı. Haddini bilirdi. Stan'in ofisi kilitliydi. Ama yanındaki açık bekleme odasında yalnızca rapor yazmak için kullanılan eski bir masaüstü bilgisayar vardı. Üzerindeki etikette bilgisayarın özel konumuna kadar olan bilgiler için kullanılabileceği yazıyordu. Aslında bilgisayar her kullanıcı çıkış yaptıktan sonra kendini temizliyordu. Bu yüzden John her giriş yaptığında boş bir bilgisayara giriyordu. İnternet bağlantısı yoktu. Ama çıkış yaptıktan sonra raporlar diğer bilgisayarlara Ethernet bağlantısıyla iletiliyordu. Yani raporunu yazıyor, alıcıları listeliyor ve gönder tuşuna basıyor. Ancak çıkış yaptıktan sonra bilgisayar mesajı göndererek terminalden siliyordu. Kendisine bunun en yüksek veri güvenliğini sağladığı söylenmişti. Kimlik kodu Lux 942 idi. Raporda ismi yerine otomatikman bu kod yer alıyordu. Tarih 5 Mart 2011 ve mevki Büyükelçilik Kahire'de bilgisayarda doldurulmuş durumdaydı. Onun yazması gereken ilk bölüm operasyon gizliliğiydi. Bunu bir süre düşündü. Diğer raporlarda konu bölümü kendini açıklıyordu. Ajan buluşması takip kuryelik, nakliyat yazmaya karar verdi. Güvenlik sınıfı gizli, konu Cibril Aziz. Alttaki boş alanda yönlendirici bir ibare bulunmuyordu. Öyleyse Amerika ajanının hayatına mal olan başarısızlığı bu bölümde açıklaması gerekiyordu. Operasyon bilgileriyle başladı. Aldığı emirleri, sonra Aziz'i Semiramis'ten almasını, takip ettikleri rotayı ve kırmızı beyaz poşulu adamla buluşmayı da dahil ederek Mersa Matruh'taki molalarını, sınırdan geçişlerini ve Cibril'in Kalaşnikov'u alışını yazdı. Biraz hangi yoldan gidecekleri konusundaki tartışmalarını, hatta Cibril'in trafiği bahane etmesine inandığını yazdı. Ancak diye ekledi, Bay Aziz El Adam'daki bağlantısıyla buluştuğunda nedeninin zaman kazanmak olmadığı açıklık kazandı. Trafik bir neden olmaktan çok bahaneydi. "Hey John!" dendiğini duydu. Sırtından sallanan bir dizüstü bilgisayar çantasıyla Stan Bertolli yaklaşıyordu. John başıyla selam verdi. Stan suratının halini görünce kaşlarını çattı. Harry pestilini mi çıkartıyor? Bir an için endişelendi. Harry Libya yolculuğundan kimseye bahsetmemesini söylemişti. Oysa Stan 3 adım daha gelip üzerinden ekrana baksa neler olduğu hakkında epeyce şey öğrenecekti. John yanıt vermeyi düşündü ama söyleyeceği herhangi bir şeyin kendisine yaklaşması için davet olarak algılanacağını düşünerek yalnızca omzunu silkmekle yetindi. ''O raporun mu?'' John gerildi sonra başıyla onayladı. Bir anlık rahatsız sessizlikten sonra Stan kapısının kilidini açarak ofisine girdi. John nefesini koyverdi. Birkaç saniye boş gözlerle ekrana baktıktan sonra kendini toparlayarak raporu da döndü. Cibril'in irtibat kurduğu kişiyi tarif etti. Sonra tarifin çok uzun olduğunu fark edince silerek uzun boylu, koyu tenli, geleneksel bedevi giysilerinde bir adam yazdı. Neredeyse kelimelere dökecektiyse de yakmaya söz verdiği defter konusuna girmekten kaçındı. Artık kelimeler akıp gidiyor, haydutlarla karşılaştıkları yolu anlatırken anımsadığı olayların etkisindeki biri gibi parmakları klavyenin üzerinde hızla hareket ediyordu. Aileleriyle ilgili konuşmalarını ve Cibril'in babasının trajik ölümünden kaynaklanan saplantısını yazdı. Sonra Harry'e Cibril'in paylaştıklarıyla ilgili yalan söylediğini anımsadı. Paragrafı sildi, Toyota kamyonettelerdi, duraksadı, gözlerini kapadı ve her şeyi tekrar gözünle canlandırmaya çalıştı. Yavaşladı, kuru serin rüzgarın kokusunu aldı. Güneşten pişmiş başlardaki yeşil bandanaları gördü. Kararan gökyüzüne doğru gözlerini kıstı ve "Sikeyim İngilizce'yi" yazdı. Stan 1. Kısım. Aynı yatağı paylaşmış ancak sevişmemişlerdi. Bunun için çok erken olduğunu biliyordu. Ama kadının kalçasındaki eline hakim olmak kolay olmamıştı. Yatakta yanındaydı ama bir parçası hala emmetteydi ve uzun süre böyle olacaktı. Her zaman böyle olmamış mıydı? Evet, ama artık emmet Cole aldatılan kocalıktan azizliğe terfi etmişti ve bunun etkisi çok kolay geçmeyecekti. Sophie kolaylıkla uykuya daldı. Bu birbirlerine yabancı olmadıklarının bir göstergesiydi ya da yalnızca yorgunluğunun. Stan yattığı yerde çarşafın altında yükselen omzunun kıvrımına bakıp ufak bir ısırık alsa kadını uyandırıp uyandırmayacağını merak etti. Kafasında dönen düşüncelerle uyuyamadan babasının kaç gece İtalyan yataklarında yattığını düşündü. Oğluyla bazı şeyleri paylaşmış olsa da. Paolo Bertolli kirli gerçeklerle ilgili konuşmalardan sakınmayı tercih eder, yalnızca zafer anlarının detaylarını verirdi. 1978'in başlarında bir öğleden sonra Aldo Moro'nun kaçırılmasının planlanacağı toplantıya mikrofonla gidişi. 1981'de kaçırılan Tuğ General James Dozier'in tutulduğu yerin istihbaratını iletmesi ve 1983'te Vannie Molina'nın tutuklanması. Korku içinde kıvranarak uyumayı nasıl öğrendiğini, bunun orta yaşlarında 3 ameliyat gerektirecek kronik ülsere nasıl dönüştüğünü hiç anlatmadı. Annesi babasından bahsetmeyi seçtiği nadir anlardan birinde Stan'a uykusunda ağladığını söylemişti. Acımasızca nasıl bir adam bunu yapar ki demişti. Kafası meşgul olan bir adam. Çok az şey biliyordu ve elindeki az veriyi kurcalayınca aklına bir gün önce John'un gizli göreviyle ilgili soru sorduğunda Harry'nin yüzünün aldığı ifade geldi. Birdenbire aldı tokat yemişçesine kırışmıştı. Bunu hatırlıyordu. Çünkü bu bir yıl önce Emmett'in suç delillerini Harry'e sunarak Langley'e iletilmesini istediğinde gördüğü ifadenin aynısıydı. Bu ifade Harry'nin suratını çökertmiş, uzun bir süre düşündükten sonra ''Memleketteki bilmiş heriflere büromu darmadağın etme fırsatını vermeyeceğim. Bunun icabına kendimiz bakacağız.'' demişti. Çaresine bakmanın yalnızca çürük elmayı başka bir bağa göndermek olduğu ortaya çıkmıştı. Zora Balasevic, Dragan Milic'e Emmett'in bilgi sızdırmadığını söylemişti. Dragan bundan kuşku duymakta haklıydı. Yoksa Mısırlılar neden kadını kiralamak istesinlerdi? Ama ya gerçeği söylüyorduysa ve büyükelçilikten başka bir kaynak bulduysa? Harry, bilgileri sızdıran ve izini kaybettirmek için Emmett'i kullanan Harry olabilir miydi? Bunun icabına kendimiz bakacağız. Yoksa Stan paranoyaklaşıyor muydu? Bu arada saat sabahın ikisi olmuştu ve içini ilkel isteklerle dolduran kadının yanında yatıyordu. Kendine hakim olabileceğini nasıl düşünmüştü? Babasının son günlerinde hastane yatağına bağlı, her yerinden hortumlar çıkarken kendine verdiği tek nasihat anımsadı. Stan, her yeri aynalarla kaplı bir evde yaşarken hayatta kalmanın tek yolu her yansımanın gerçek olduğuna inanmaktır. Bunun kötü yanı akıl sağlığına mal olabilmesidir. Cumartesi sabahı oldu. Kahve, taze portakal suyu ve büyükelçiliğin Amerika'dan getirttiği simitler. Dudaklarına krem peynir bulaşmış Sophie, iPad'inin ekranına tıklayarak adamın kablosuz bağlantısı üzerinden elektronik postalarını kontrol etti. 32 mesaj diye inledi. Dikkate alma. Ailesi neden cenazesiyle olmadığını bilmek istiyor. Dikkate alma diye yineledi ya da onlara iyi olduğunu söyle ama detayları verme. Hatta kimseye burada olduğunu söyleme. Sophie kaşlarını çattı. Artık buradayım, kimse beni durdurmadı, dolayısıyla fark etmez. Ben kimseye söylemeyeceğim dedi. Birbirimizden farklı şeyler anlatmasak iyi olur. Yüzünde bir an için anlayış ifadesi belirdiyse de hızla kayboldu. Neden gizleniyorsun? Daha önce de söyledim, seninle her ilgilenmek isteyecek. Eğer şehirde olduğunu duyarsa benimle kaldığını anlayacak ve o zaman bana karşı çok açık olmayacak. Yalnızca bize biraz zaman kazandırmaya çalışıyorum. Sence biliyor mu?
Ne?
Bizi. Stan gülümsedi. Daha önce bilmiyorduysa da nerede kaldığını öğrenince anlayacaktır. Ve bu da senin için sorun olacaktır.
Daha önce bunu aklına getirmemiş gibi sanırım dedi. Geçen yıl açığa çıkma korkusu hayatını ele geçirmişti. Şimdi kadının dönüşüyle bu korku da dönmüştü. Buraya gelişim bir sır değil. Pasaportum Macaristan'dan çıkış yaparak Mısır'a girdi. Budapeşte Büyükelçiliği nerede olduğunu biliyor. Yakında Harry'i arayarak buralarda olduğunu bildireceklerdir. Muhtemelen dengesiz olduğunu söyleyeceklerdir. Harry'e gitmeden önce kendimize bir iki gün verelim.
Sophie nihayet anlayarak başıyla onayladı. ''Sen de öyle olduğumu düşünüyor musun?''
''Ne?''
''Dengesiz.''
Stan kanepeye yürüyerek eğildi, alnını öptü. ''Yalnızca anlamak istiyorsun, bunun dengesizlikle ilgisi yok.'' Başını kaldırıp adama baktı. Kısa bir süre sonra hafifçe başını salladı. Daha sonra cebine uzanarak kaplanmış, tekrar tekrar okunmaktan buruşmuş gibi gözüken bir kağıt çıkarttı. Kağıdı uzattı, Stan aldı. Bunun gizli bir belge olduğunu görünce bu nedir diye sordu. Zora Balasevic'le ilgili yeni bir sürpriz miydi yoksa? Bana Stumbler'dan bahset.
Yüzünün kızardığının farkındaydı ama sesini çıkarmadı. Mesajı okudu ve tam orada Cibril Aziz'in adını gördü. Stan Stumbler'ı biliyordu ama fikrin Aziz'den çıktığından haberi yoktu. Sophie gözlerini dikmiş bekliyordu. Stan karşısına oturarak açıklamaya başladı.
Stumbler 2009 yılında kendilerine gelen 20'ye yakın fikirden biriydi. Langley'in bilgi toplama stratejileri ve analizleri bürosundaki genç, yaratıcı, kimi zaman harika analistleri bir araya gelerek dünyayı Amerikan firmaları için nasıl daha güvenli hale getireceklerini düşünür, iyi bir fikir yakaladıklarında ise birkaç hafta boyunca planlarının akla yatkınlığını ve gerçek hayatta uygulanabilirliğini, yaratacağı etkiyi, risk ve avantajlarını araştırırlardı. Ancak teşkilat yıllar önce yarım yamalak bir planın plansızlıktan kötü olduğunu öğrenmişti. Bu nedenle planlar sonunda analistlerden alınır ve daha fazla risk ve fayda analizi yapılmasının yanı sıra sorumluluğu da paylaşmak için bölgesel uzmanlara gönderilirdi. Eğer 10 farklı bölgesel uzman planın sağlamlığı konusunda uzlaşırsa, daha sonra başarısız olması durumunda imzaları referans olarak kullanılırdı. Ancak gerçek dünyada bu herkesin kendi kıçını kollaması anlamına geliyor ve çok az sayıda plan değerlendirme aşamasını geçebiliyor.
Peki İstanbul'dur diye sordu Sophie.
Burada yazıyor diyerek yazışmayı gösterdi. Bu arada çıktının alt kısmındaki adres satırını görerek bunu Wikileaks'ten aldığını görmüştü. Bu sitenin neden olduğu ilk bela değildi, son da olmayacaktı. Kayre Büyükelçiliğinde kimse bunu onaylamak istemedi ve Harry'de değerlendirmemizi aktardı.
Ama plan neydi?
Plan zaten hayata geçmediğinden bunu paylaşmakta bir sakınca görmeyerek Libya'da rejim değişikliği dedi. Bu analist,
yani Cibril Aziz,
öyleymiş. Bir araya getirebileceği Libya merkezli grup ve aşiretlerden oluşan bir ağı kabaca birleştirmiş. Bu kuşku duyduğumuz ilk şeydi. Libya gibi bir yerde aynı amaca yönelik olarak farklı fraksiyonları bir araya getirmek neredeyse imkansız. Ve Kaddafi'nin bu kadar uzun süredir yönetimde olmasının nedenlerinden biri de bu. Hala yönetimde olmasının nedeni de bu. Aziz baktığı her yerde rejimin istikrarsızlığını gördü. Ancak raporunda görülebilen ve öngörüsüne ters düşen hiçbir şeyi dikkate almadı.
Onun hayal dünyasında yaşadığını mı söylüyorsun?
Stan başını olumsuz yönde salladı. Hayır, belki, bilmiyorum. Yalnızca çok da güvenilir değildi diyelim. Ayrıca yanlış anımsamıyorsam Stumbler için bu aşiretlerin bizim birliklerimizden 200 kişi çevresinde toplanması gerekiyordu. Planın reddedilme nedeni buydu. Eğer rejimin değişmesinde aktif rol aldığımız ortaya çıksaydı anında bunun politik yansımaları olurdu. Orta Doğu'nun her yerinde ayaklanmalardan bahsediyorum. Şu anda olandan çok daha kötü. Desteklediğimiz liderler birdenbire Amerikan kuklası olarak yaftalanırdı. Bölgedeki iş yatırımlarımız saldırı hedefi haline gelirlerdi. Bu ödümüzü bokumuza karıştırıyordu. Ama Aziz'e göre önemsiz bir konuydu. Bu hayalperestlikti. Biz de reddettik. İşte burada yazıyor Harry'nin sözleri. Mevcut rotamızda devam etmeyi önerdik. Şu ana kadar finanse ettiğimiz grupları finanse etmeye devam etmeye, belki paylarını arttırmaya ama bunun dışında bir şey yapmamaya. Duraksadı ve şu anda Libya'da olanları düşündü. Tabii zaman Aziz'i pek çok açıdan haklı çıkardı. Ama 2 yıl önce bunun böyle olacağını bilemezdik.
Gizli yazışmanın satır aralarını okuyarak kendi başına yapacağı çıkarımlardan daha fazla bilgi vermemişti. Sophie kahvesinden bir yudum alarak bunu düşündü ve ''Peki ya Emmet, o da bu değerlendirme grubunun bir parçası mıydı?'' diye sordu.
Stan omzunu silkti. Harry onu bir köşeye çekerek birkaç soru sormuş olabilir. Rejim değişikliği tartışmasının bir kısmı ekonomiyle ilgiliydi. Bu da Emmet'in alanıydı. Emmet'e planın tamamını anlattığını sanmıyorum.
O zaman Aziz neden onunla buluştu?
Bunu bilseydim Sophie sana söylerdim.
Aziz'i bulmalıyız.
Gidip bunu araştırayım.
Telefon numarası var mı?
Kimin?
Cibril Aziz'in.
Bulurum derken doğrularak gizli yazışmayı cebine koydu. Bugün bizim bölümde kimse olmaz. Kısa bir süre sonra seni ararım. Telefonun açık mı?
Hayır.
İyi bunu al diyerek mutfağa geçti. Pil ve sicimlerin bulunduğu bir çekmeceden bir cep telefonu ve şarjını çıkarttı. Prize takarak telefonu açtı. Seni bundan ararım. Eğer sen bir şeyler bulursan beni ara. Ben de teşkilat veri tabanında araştırırım. Harry ile de buluşmaya çalışacağım. Öğleden sonra bulduklarımızı karşılaştırırız.
Kadına ciddi bir bakış attı.
Ne diyorsun?
Sophie birkaç saniye düşünerek omzunu silkti. Hiçbir şey olmamasından iyidir.
Kesinlikle öyle. Ayrılmadan önce kadını öptü ve gene aynı arzuyu hissetti. Dizüstü bilgisayarını çantasına koyarak aşağı indi. Kısa bir süre duraksayarak boş kaldırımı kontrol etti. Dragan'ın elemanları ortada gözükmüyorlardı. Arabasına bindi. Ancak çalıştırmadan önce o sırada Zamalek'teki evinde olan ve belli ki çok sayıda zambağa ihtiyaç duyulan bir büyükelçilik etkinliği için karısına yardım eden Harry'i aradı. Harry işi bölündüğü için müteşekkirdi.
Buluşabilir miyiz diye sordu Stan.
Ne zaman?
Şimdi.
Belli ki hiç evlenmemişsin Stan. Makul taleplerde bulun.
Bir saat.
Saat 4'te dedi Harry. Promenade'de.
15. ayrımın sonu. Sayfa 202.